Ayrım 12. Ölümün Gölgesinde. Buket Gülekoğlu. Sayfa 193. Bölüm 4. Bıçağın üzerinde gezip durur hayat. Bir bakarsın ki keskin tarafına atmış seni. Bir sağa bir sola gidip dururken kan revan içinde kalırsın. Kan kokusu dolar ciğerlerine. Sadık o sabah yine erkenden uyanmıştı. Gözlerini açmıştı da yataktan kalkamıyordu. Yanında uykusunun en tatlı kısmında olan karısının nefes alıp verişlerini dinlemişti. Artık kalkması gerekiyordu. Zorlana zorlana kalkmıştı. Yüzünü yıkayıp kıyafetlerini giyinmişti. Birkaç lokma yemek için mutfağa girdiyse de hiçbir şeyi yememiş, sadece su içip evden çıkmıştı. Aşağı indiğinde insanların hala uyumadığını ve ağladığını görmüştü. Zaten bozuk olan morali iyice bozulmuştu. Neyse ki durak kalabalıktı. Sadık bugünlerde yalnız kalamıyordu. Çünkü yalnız olunca hep aynı şeyi düşünüyordu. Handan, Handan, Handan. Yeri size sabahın bir noktasında ağlayarak uyanmıştı. Kendini çok kötü hissediyordu. Zaten gece defalarca uyanmıştı. Kabuslardan sonra titreyerek hem de. Kalkıp mecburen kahvaltı hazırlamıştı. Pencerenin kenarına geçip tepsisi kucağında kahvaltısını yapıyordu. Yine aşağıya gelenler, aşağıdaki ağlama sesleri iyice moralini düşürmüştü. Daha fazla yiyemeyeceğini anlayınca tepsisini kaldırmıştı. Evi şöyle bir toparlayıp aşağı inmişti. Yine kalabalık, yine Handan'ın yaptığı hatalardan gizli gizli konuşuluyordu. Fadime bugün ortalardaydı. Ağlıyor, konuşuyor ve yine de güçlü durmaya çalışıyordu. Yanına gitmişti ve "Fadime abla nasılsın?" kendini göstererek böyle bir durumda nasıl olunabilirse öyleymişti. Ona sarılmıştı. "Sana hayranım, yine de güçlüsün." Gözyaşlarını elinin tersiyle silerken "Öyle olmak zorundayım. Benim bugünden sonraki yaşama sebebim kızımın katilini bulmak. Sonra isterlerse beni öldürsünler. Umarım en kısa zamanda bulunur. Zaten bir an önce bulunamazsa yüreğim daha fazla dayanamaz." Onun gözyaşları karşısında Yeliz de kendini tutamamış ve ağlamaya başlamıştı. Handan için ağlamazdı o. Yalnız Fadime'ye üzülüyordu. Bir annenin çocuğunu kaybetmesi zordur herhalde. Çocuğun bir mikrop olsa da. İnşallah abla bulunur. İnşallah. Fadime sağ eliyle sol göğsü üzerine vuruyordu. "Yavrum, yavrum." Yeliz birden sancısı oluştuğunu hissetmişti. Bu ortam, bu konuşulanlar Yeliz'in başına bir iş getirecekti sonunda. "Abla, biraz sancım var. Ben yine uğrarım." Yeliz evden dışarı çıkınca karşıda duran birkaç erkek arasından birinin kendisine kaş göz işareti yaptığını fark etmişti. Bir an kararsız kalsa da onun arkasından evin arkasında olan tarlaya gitmişti. Adam biraz yürüdükten sonra bir ağacın altında durmuştu. Yeliz de gelip tam karşısında durmuştu. Adam konuşmaya başlamıştı. Yeliz şimdi daha da şaşırmıştı. "Nereden tanıyorsun beni?" Yeliz, "Ben Murat." Yeliz aynı anda birçok şeyi düşünmüştü. Murat onunla neden konuşmak istemiş olabilirdi ki? Bir iki adım geri gitmişti. Murat Yeliz'in kolundan tutmuştu. "Yeliz, korkmana gerek yok." Murat'ın elini hızla iterken, "İyi ama neden benimle konuşmak istiyorsun?" "Aklıma takılan birkaç soru var. Sadece onları soracaktım." "Benim bildiğim bir şey yok. Yeliz, lütfen dinle. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Sancım var." "Peki öyleyse. Telefonumu yazayım. Sen istediğin zaman ara." Murat yanında bulunan çantadan birkaç eşya almıştı ve kağıda bir şeyler yazıp Yeliz'e uzatmıştı. Yeliz düşündükten sonra kağıdı alıp cebine koymuştu. Hızlı hızlı ilerlemiş ve evine çıkmıştı. Bir yandan odaları düzenlemiş, bir yandan çamaşırları makineye atmıştı. Düşünmek istemiyordu Murat'ı ama aklından çıkaramıyordu bir türlü. Mutfağa geçmiş ve buzdolabının karşısında duruyor, evde ne var, ne yemek yapabilirim diye düşünüyordu. Poşetleri çekip tek tek içinde neler var diye bakarken aniden buzdolabını hızla kapatıp yatak odasına geçmişti. Az önce üzerinde olan pantolonu alıp içerisindeki kağıtla oturma odasına girmişti. Telefonunu alıp numarayı çevirmişti. Bunca yaşanandan sonra çekinmesi gereken o değildi ki. Telefon iki defa çalınca karşı tarafta Murat'ın sesi duyulmuştu. "Alo, alo, ben Yeliz." Murat bir an sessiz kalıp "Teşekkür ederim aradığın için. Ben aslında çok kararsız kaldım ama..." Yeliz, lütfen çekinme. Sadece 10 dakika konuşacağız. Haydi sor. Murat şaşırmış gibiydi. Şimdi mi? Telefonda konuşulacak şeyler mi sence? Peki nasıl konuşacağız? Yani yanlış anlamazsan bir kafede konuşuruz diye düşünmüştüm. Yeliz hiç düşünmeden, tamam kabul, görüşelim. Eşine söyleyecek misin? Yani bunu anlatırsam bile anlayabilecek mi Sadık? Gülmüştü. Ben de öyle düşünmüştüm. En iyisi hiçbir şey söylememek. Sanırım. Peki öyleyse. Görüşürüz. Görüşürüz Murat. Birlikte uzak bir semtte bir kafe belirlemiş ve 2 saat sonra için sözleşmişlerdi. Yeliz'i bu kararsızlık öldürecekti. Hem her şeyi enine boyuna öğrenmek istiyor, hem de bunun yanlış bir yöntem olduğunu biliyordu. Ama yapacak başka bir yolu kalmamıştı. Sadık'a defalarca yalvarmıştı. Sadık ise her fırsatta onu geçiştirmişti. Sonunda görüşecekleri saat yaklaşmıştı. Yeliz evden çıkmış ve yavaş yavaş belirledikleri kafeye doğru ilerliyordu. Bu adam ne kadar güvenilir bilemiyordu. Belki de ona da zarar verecekti. Ama belki de değildi. Ve Yeliz tüm gerçekleri öğrenecekti. Bu tehlikeyi göze almaya değerdi. Yeliz görüşecekleri kafeye gelip içeri girmişti. Girer girmez de bir köşeye oturmuş olan Murat'ı fark etmişti. Onun yanına oturmuş ve bir kahve sipariş etmişti. Murat, çok zamanın yok, hemen söylesen. Murat iyice gözlerini açarak, ben değil, sen söyleyeceksin. Neyi? Yeliz, bak, sen de nefret ediyordun ondan. Son zamanlarda ben de nefret ediyordum. Yani aynı taraftayız. Benimle paylaşabilirsin. Neyi paylaşacağım? Sırrını. Yeliz kaşlarını çatmıştı. Benim bir sırrım yok. Alaycı gülümsemeyle. Emin misin? Sen ne dediğinin farkında mısın? Murat gülümsemişti. Hadi Yeliz, yapma. Her şeyi tahmin edebiliyorum. Tahmin ettiklerini söyle bakalım. Murat sandalyesine iyice yaslanarak, çok canın yandı. Evliliğin bitme noktasına geldi. Ya o ölecekti ya da sen kocandan vazgeçecektin. Sen de doğru olanı seçtin ve Yeliz masaya hafifçe vurup, sen ne saçmalıyorsun? Neden? Olamaz mı? Böyle bir şey yapacak olsaydım ilk öğrendiğimde yapardım. Neden şimdi yapayım da tam vazgeçmişken? Korku. Neden korkmak? Tekrar kocanı isteyebilirdi. Sen de biliyorsun ki Handan'ın işi belli olmazdı. Yeliz gülümsemişti. Belki de çok daha farklıdır. Şaşkın gözlerle bakarak, nasıl? Gülümseyerek, sen olamaz mısın? Murat gözlerini kısmıştı. Neden yapayım? Handan seni birdenbire ortada bıraktı. Önce Sadık'tan nasıl olsa vazgeçecek ve bana dönecek dedim. Çünkü nasıl olsa o evli bir adamdı. Ama düşündüğün gibi olmadı ve o sana dönmedi. Seni tarihin tozlu sayfalarında terk etti. Sen de bunu kesin olarak anlayınca deliye döndün ve sonunda olan oldu. Şimdi de karşıma geçmiş, beni suçluyor, böylelikle yön değiştirmeye çalışıyorsun. Murat başını kaşımıştı. Hayal gücün çok kuvvetli. Kahvesinden bir yudum daha alırken, senin gibi. Bak, benim derdim seni suçlamak falan değil. Sadece birlikte olursak daha güçlü oluruz. Onun yüzünden kimse hapse girmek zorunda kalmaz. Ne de olsa hak ettiği bir sonu yaşadı o. Yeliz ayağa kalkmış ve çantasını topluyordu. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Yeliz, yanlış yapıyorsun. Yeliz hiç cevap vermeden çantasını koluna takmış ve kafeden çıkmıştı. Hızlı hızlı adımlarla durağa gelmiş ve otobüse binmişti. Ne büyük bir yanlış yaptığını düşünüp duruyordu. Bu aptallığı nasıl yapabilmişti? Sadık duysaydı onu nasıl açıklayacaktı? O anda yanılmaz bir sancıyla kıvranmaya başlamıştı. Birden kendini tutamayıp bağırmaya başlamıştı. Bir eliyle karnını tutarken bir elini çırpıp duruyordu. Hemen hastaneye kaldırmaya çalışıyorlardı ki Yeliz bir de bunun için telaşlanmıştı. Hastaneye Sadık da gelecekti ve onun evine bu kadar uzakta bir yerde ne işi olduğunu soracak, Yeliz cevap veremeyecekti. Bir yandan sancısı için bağırırken bir yandan da gerek yok diye bağırıyordu. Elbette onu dinlememiş ve hastaneye kaldırmışlardı. Gözlerini açtığında Sadık başının ucunda onu bekliyordu. Yeliz, Sadık, neredeyiz? Gelip yatağa oturmuştu. Hastanede. Sana kim haber verdi? Hastaneden aradılar. Sadık Yeliz'e hiçbir şey sormuyordu. Ama biliyordu ki şu an hasta olduğu için sormuyordu. Eve döner dönmez şüphesiz soracaktı. Yeliz bir an önce bir bahane bulmalıydı. Sadık, Davut da hastaneye kaldırılmış. Üzerindeki pikeyi açarken, öyle mi? Neden? Yine üzüntüden tansiyonu yükselmiş ve apar topar hastaneye kaldırmışlar. Sadık, sana bir şey soracağım. Sadık öylece bakmıştı. Bu durum sana da biraz tuhaf gelmiyor mu? Hangi durum? Yani Davut kadar kızından nefret eden bir adam birdenbire ölünce bu kadar üzülüyor. Yeliz ne olursa olsun onun kızı. Belki de elini sallayarak ne demek istiyorsun sen? Yeliz hafifçe yatakta doğrulurken. Düşünsene sen çok sinirli bir adamsın. Kızını hiç onaylamadığın ve kulağına binlerce dedikodu gelen bir hayat yaşıyor. Her seferinde hayatını düzene soktu derken tekrar saçma bir duruma sokuyor kendini. Sen de bir gün dayanamıyor ve sinirine yeniliyorsun. Evden uzak bir yere götürüp sadık yerinden kalkarken Yeliz yeter iyice delirdin sen. Peki senin tahminin ne? Sadık pencerenin kenarındaki sandalyeye oturduktan sonra bilemiyorum da şu yeni görüştüğü adam bana pek tekin gelmiyor. Neden? Adamın neyini gördün? Bir şeyini gördüğümden değil de sen de düşün bakalım bir ilişkiye başlıyorsun. Çok da iyi gidiyor derken ilişki yaşadığın kadının nasıl bir kadın olduğunu öğreniyorsun. Önce bir nişan yaşamış, onu bir adam için terk etmiş. Yeliz sağda sert sert bakarken o devam ediyordu. Yani anlıyorsun ki güvenilmez bir kadın. Paranoyak olup çıkıyorsun. Sonra bir gece onu sorgularken yeniden bir aldatma mı yapıyor diye şüphelenip çılgına dönüyorsun. Ve olan oluyor. Yeliz iyice gözlerini açarak Murat aldatmış biriyle yani beni neden aldatmasın diyor. Öyle mi? Sadık bu iğneleyici lafların onun ağzından laf almak için yöneltildiğini çok iyi biliyordu. Hayır öyle demek istemiyorum. O öyle düşünüyor diyorum. Yeliz saçlarını düzeltirken olabilir mi gerçekten? Neden olmasın? Birkaç saatlik dinlenmeden sonra hastaneden çıkmışlardı. Eve gelince hiç de Yeliz'in tahmin ettiği gibi olmamıştı. Sadık ona hiçbir şey sormuyordu. Bu yüzden hem memnun hem de sinirliydi. Memnundu çünkü ona yalanlar söylemek zorunda kalmamıştı. Sinirliydi çünkü onu merak etmiyor ve kıskanmıyordu. Yeliz'in yemek yapmaya hali olmadığı için Sadık dışarıya yenecek bir şeyler almaya gitmişti ki Yeliz birkaç dakikalık için aşağıya inmişti. Yine kalabalıktı ve yine ağlıyorlardı. Bir köşede Gürkan ile Cihan'ı görmüştü. Onlar hiç ağlamıyor, gelenlerle sohbet ediyordu. Her zamankinden daha sakin, her zamankinden daha anlayışlılardı. Yeliz bir an Sadık'ın tahminlerinin doğru olabileceğini, hatta işin içinde kardeşlerinin de olabileceğini düşünmüştü. Yavaşça yanlarına yaklaşmıştı. Başın sağ olsun. Cihan yalnızca başını sallarken Gürkan sağ ol. Neyse siz güçlü duruyorsunuz. Anne ve babanıza siz destek olursunuz. Söze nadiren giren Cihan bizim ne yaşadığımızı kim bilebilir ki? Biz de ilaçlarla ayakta duruyoruz. Yeliz telefonunun çalmasıyla yanlarından uzaklaşmıştı. Arayan Sadık'tı. Alo? Alo Yeliz neredesin? Aşağıdayım. Hadi gel yemekleri getirdim soğumadan yiyelim. Peki geliyorum. Yeliz telefonunu kapatmış yukarı çıkıyordu ki az önce düşündüklerinin nedenli mantıksız olduğunu fark etmişti. Yukarı çıkınca masanın hazır olduğunu görmüştü. Sadık pizzaları tabaklara koymuş ve kolaları doldurmuştu. Yeliz de geçip bir yere oturmuş ve yemeye başlamışlardı. Sadık neden aşağıya indin? Hiç öylesine bakmaya. Alaycı aradığını buldun mu? Kaşlarını çatarak bir şey aramıyordum. Sadece Fadime ablaya bakmaya gitmiştim. Nasılmış? Çocuğunu kaybeden hem de eceliyle değil de bir katil tarafından öldürülen bir anne nasılsa o da öyle. Sadık kaşlarını çatmıştı. Şunu adam gibi anlatamıyorsun değil mi? Yeliz yemeği bırakıp kalkmıştı. Beni ne güzel konuşacaksın Sadık. Ne bu hareketler şimdi çocuk gibi? Yeliz cevap vermeden mutfaktan çıkmıştı. Sadık'ın da iştahı kaçmıştı. Balkona temiz hava almaya gitmişti. Kuşlar uçar ömrümün bağrında. Kim bilir nereye götürecektir beni. Neler yaşatacaktır bana bilinmez. Havalanırken hangi kuş düşünür ki acımasız bir avcı gelecek de uçmanın tadına varmadan toprağın üzerinde bulacağım kendimi diye. Yüzleşme. Hayatın tam ortasında bir salıncağım ben. Boşlukta bir o yana bir bu yana gidiyorum. Ayaklarım dersen hiç basmıyor yere. Yüzümde sahte bir gülümseme. Ellerim bomboş duruyorum anlamsızca. Gün olur diyorum gün olur. Olur da yüzümdeki gülümseme gerçeğe döner. Gün olur da sapasağlam basar ayaklarım yere. Gün olur da ellerimde görürüm sımsıcak ellerini. Haftalar geçmiş ama hala Handan Sadık'tan net bir cevap alamamıştı. Bu kararsızlık gitgide Handan'ı eritiyordu. Hiçbir şey yemiyor, hiç kimseyle görüşmüyor ve her geçen gün zayıflıyordu. O gün yine öğle arasında görüşeceklerdi. Handan ısrar etmek, hatta yalvarmaktan bıkmış ama Sadık bu oyunu çok sevmişti. Bir gün aşkından ölüyormuş gibi yapıyor, bir gün ondan kurtulmak istermiş gibi davranıyordu. Handan'ın karşısında kıvranması ise ona ayrı bir haz veriyordu. Öğle arasında Handan görüşecekleri yere giderken eskiden olduğu gibi hiç hazırlanmamış, hatta makyajını bile tazelememişti. Sadık ise parfümünü sıkmış, kendine çeki düzen vermiş ve tüm kendine güvenle görüşecekleri yere gidiyordu. Yürümesini biraz hafiften alıyordu. Handan biraz beklemeliydi. Sonunda oraya geldiğinde yine Handan bir masada elleri çenesinin altında mutsuz mutsuz duruyordu. Sadık sahte gülümsemesiyle gelip Handan'ın yanına oturmuştu. Bu bile Handan'ı mutlu etmeye yetmiş, yüzü gülmüştü. Bazı günler, yani Sadık'ın kendini çektiği günler, onun yanına değil karşısına oturur ve sinirli sinirli bakardı. Şimdi ise tüm sempatikliğiyle konuşuyordu. Çok bekledin mi? Yok, 15 dakika falan. Ne yersin? Fark etmez, sen ne yersen bana da söyle. Sadık birer tavuk kebap ve ayran söylemişti. Handan, Sadık, bugün her şeyi konuşacağız değil mi? Sadık uzanıp Handan'ın saçlarını okşamaya başlamıştı. Ne konuşmak istiyorsun? Yalvarır gözlerle. Sadık lütfen böyle davranma. Ne demek istediğimi biliyorsun. Demek istiyorsun ki? Kulağını eğilerek aşk, aşk. O sırada Sadık'ın telefonu çalmıştı. Arayan Yeniz'di. Sadık Handan'a bakarak Yeliz arıyor. Açma o zaman. Olmaz. Telefonu açmıştı. Alo. Alo Sadık. Ne oldu? Unutmadın değil mi? Neyi? Bugün doktora gidip bebeğin cinsiyetini öğreneceğiz ya. Tabii canım, unutmadım. Böyle bir durum unutulur mu? İyi o zaman. Yarım saat sonra gel. Beni al da gidelim. Olur, gelirim. Sadık telefonu kapatırken yemekler masaya konmuştu. Sadık iştahla yerken Handan daha tek lokma bile almamıştı. Yorulduğumu hissediyorum artık. Hem de çok yorulduğumu. Dur da, çok gençsin. Sadık, beni seviyor musun? Sadık gülümsemişti. Gülme artık. Cevap ver. Sen böyle zorlayınca sinirleniyorum. Biliyorsun. Demek ki kendi haline bırakmak gerekiyor bazı şeyleri. Handan konuşmayınca Sadık yeniden söze girmişti. Sence neden buradayım? Artık tahmin etmek istemiyorum. Acaba demek istemiyorum. Sen sevilmeyecek kız mısın? Ben geneli değil, seni soruyorum. Göz kırpmıştı. Ben de sevilecek kadını severim. Bu kadar zor mu sevdiğini söylemek? Kendi yemeğini bitirip Handan'ın yemeğine başlarken. Zor olan bir durum yok da. Her şeyin bir zamanı ve yeri vardır. Gözleri dolu dolu. Ne zamanmış bunun zamanı? Uzanıp elini tutmuştu. Sabret, sabret. Handan başını kaldırmış ona bakıyordu. Artık bu sözler onu mutlu etmiyor, hatta acı çekmesine sebep oluyordu. Handan yine işe elleri boş ve kalbindeki koca taşla gitmişti. Sadık ise büyük keyifle eve Yeliz'i almaya gitmişti. Yeliz de hazırlanmış onu bekliyordu. Gelince hemen evden çıkıp otobüse atlayıp doktorun yolunu tutmuşlardı. Otobüste Yeliz, çok merak ediyorum. Acaba neyimiz olacak? Gömleğinin kenarını düzeltirken, ne olacak bilmem de sen farkında mısın şansının? Karnına dokunarak, şansımızın demek istiyorsun herhalde. Göz ucuyla bakmıştı. Hayır, senin şansın. Merakla, neymiş? Benim çocuğumu doğuracaksın, daha ne olsun? Yüzü asılmıştı. Bana bak, saçmalamaya başlama yine. Aman aman, sustum, dırdıra başlama. Yeliz onunla konuşmak istemediği için diğer tarafa dönmüştü. Sonunda yolculuk bitmiş ve doktora gelmişlerdi. Kısa muayeneden sonra doktor sağda, haydi kalk gel, bebeği görmek istemez misin? Sadık umursamaz bir tavırla, gerek yok. Yeliz yine sinirlenmişti ki doktorun sözleriyle yumuşamıştı. Evet, annesi ve babası, oğlunuz iyiymiş. Yeliz, aa, erkek miymiş? Doktor, henüz erken ama büyük ihtimalle. Sadık ise tek söz etmişti. İyi işte, Sadık emin geliyor. Yeliz yavaşça doğrulurken, çok sevindim. Sen de öyle değil mi? Ha. Doktordan çıktıktan sonra Sadık yol boyu oğlunun nasıl bir erkek olacağından bahsetmişti. onun kadar yakışıklı, onun kadar işini bilen ve onun kadar da kendine güvenli olacaktı. Yolda doktordaki umursamazlığından eser kalmamıştı. Yeliz'e iyi davranıyor, planlar yapıyordu. Ne de olsa erkek babasıydı artık. Evlerine ulaşacakları duraktan 4 durak önce Sadık otobüsten inmişti. Yeliz çok şaşırmış, nedenini sormuştu. Ama Sadık yine cevap vermemişti. Birkaç dakika yürüdükten sonra Yeliz'e dönerek, "Sen şu bankta otur, ben geliyorum." "Nereye?" "Soru sorma, bekle diyorum, geleceğim hemen." Sadık Yeliz'i orada bırakmış, köşeye dönüp kaybolmuştu. Yeliz bekliyor ve beklediği dakikalar arttıkça siniri de artıyordu. Telefonunu çantasından çıkarıp Sadık'ı aramış ancak o telefonu açmamıştı. Defalarca aynısı tekrarlanmıştı. Tam Yeliz ayağa kalkmıştı. Onun gittiği yere doğru yürüyecekti ki karşıdan Sadık'ın geldiğini görmüştü. Ona "Neredesin sen?" "İşim vardı." "Ne işin?" "Hadi gel şuradan yeni bir otobüse binelim." Yeliz'in kolundan tutup çekmişti. Yeliz yolda ilerlerken ona "Anlatmayacak mısın?" "Hayır." Yeliz olduğu yerde öylece durup ona bakmıştı. "Sadık, sen neler çeviriyorsun?" Bekledikleri otobüs gelmişti. Sadık cevap vermeden otobüse binmişti. Ne tuhaf bir adamdı şu Sadık. Önce doktorda heyecanlı değilmiş gibi davranmış. Yolda çok ilgileniyormuş hale gelmiş. Sonra da yine tuhaf tavırlara bürünmüştü. Sonunda evlerine varmışlardı. Yukarı çıkmak üzereyken Yeliz, "Sen işe git istersen. Yukarı çıkıp su içeceğim." "Tamam." Yukarı çıkmış, kapıyı açmış ve Yeliz'e dönerek, "Ben oturma odasına gidiyorum. Sen bana bir bardak su getir." Yeliz sözü bitince arkasını dönüp oturma odasına giden kocasının ardından sert sert bakarak, "Hamile karından su istemeye utanmıyor musun?" Sadık'ın içeriden sesi duyulmuştu. "Haydi getir." Yeliz bir hışımla mutfağa gitmiş, bir bardak alıp içerisine su doldurmuş ve tüm siniriyle oturma odasına geçmişti. Sadık oturma odasında bulunan küçük masaya bir sandalye çekmiş ve oturuyordu. Yeliz masaya doğru ilerleyince masanın tam ortasında bulunan oldukça büyük bileziği görmüştü. Sağda, "Bu da ne?" Uzanıp elinden suyu alırken, "Oğlumun annesine benden bir hediye." Yeliz Sağda sarılırken, "Sadık." Bir müddet öyle kalmışlardı. Yeliz sonra onu bırakıp masanın üzerinde bulunan bileziği alıp koluna geçirmişti. Sağda bakarak, "Nasıl oldu?" gülümsemişti. "Benim oğlumun annesine her şey yakışır." Yeniden Sadık'a sarılmıştı. Handan işten dönerken hiç etrafa bakmıyordu. Gözleri önde, aklında binlerce soru ile ilerliyordu. Otobüste giderken yine defalarca mesaj yazmış ama hiçbirini gönderememiş ve silmişti. Eve gidince direkt odasına kapanmıştı. Bir müddet sonra annesi içeri girmişti. "Hadi gel yemeğe oturuyoruz." Şimdi annesine iştahım yok deseydi o bir sürü konuşacaktı. "Biz kızlarla yedik anne." "İyi, aç değilsin yani." Handan başını sallamıştı. Annesi odasından çıkınca rahat bir oh çekmişti. Yarım saati aşkın zaman geçmişti ki kapısı yeniden vurulmuştu. Annesi bu sefer de meyve yemeye çağırıyor olmalıydı. Tahmin ettiği gibi olmamıştı. Kapı açılınca karşısında Yeliz'i görmüştü. Yeliz koca gülümsemesiyle, "Kalk bakalım, misafirlerin geldi." Tam Sadık da mı geldi diye düşünürken, "Ben ve oğlum." Zorla gülümseyerek, "Aa, erkek mi olacakmış? Bunun şefine kalk da bir kahve yap, içelim." Handan mecburen yatağından kalkmış ve mutfağa gitmişti. Yeliz de arkasından gelip mutfaktaki masaya oturmuştu. Bir müddet sonra annesi de gelmişti. Kahveler hazırdı. Handan da bir yere geçip oturmuş, annesiyle Yeliz'in konuşmalarını dinliyordu. "Seninkine sevinmiştir ama. Hem de nasıl? Bütün yol boyunca Sadık Kemin geliyor, Sadık Kemin geliyor deyip durdu. Erkek babası olacak ya. Tabii, bununla da bitmedi." "Nasıl?" "Yolun yarısında inmek istedi. Ben bir sürü laf ettim. Meğer bir kuyumcu görmüş de oğlunun şerefine bu bileziği alacakmış bana." Kolundaki bileziği gösteriyordu. Fadime keyifle bakarken Yeliz Handan'a, "Gel kız sen de bak." İlgileniyormuş gibi yapmıştı. "Hayırlı olsun." "Ah canım, inşallah sen de benim kadar şanslı olursun da Sadık gibi bir adamla evlenirsin." O sırada kapı çalmış, Fadime kapıyı açmaya gitmişti. Bir süre sonra önde Sadık, arkada Fadime mutfağa girmişlerdi. Sadık gülümseyerek karısının yanına oturmuştu. Fadime'ye dönerek, "Gördünüz mü hediyemi?" "Ay gördük, ne güzel bir hediye almışsın." Yeliz, "Biz de tam ondan bahsediyorduk." Sadık Handan'ın yüzüne bakmıştı. Fadime, "Vallahi biz doğumlarımızda böyle bir hediye görmedik." Yeliz, "İşte benim kocamın farkı." Sarılmışlardı. Sadık, "Handan sen beğendin mi?" Önce gözlerinin içine bakmış, sonra da başını sallamıştı. Yeliz, ben de tam Handan'a senin gibi bir koca bulması için nasihat veriyordum. Sadık, benim gibisi yok aşkım. Sonuncusunu sen aldın. Bunları söylerken Handan'a bakıyordu. Fadime, Allah mutluluğumuzu bozmasın. Yeliz, amin. Sadık, Allah kem gözlerden korusun. Fadime, Handan'a bakarak, kız kalk da Sadık'a bir kahve yap. Handan darmadağın bir şekilde yerinden kalkarken Sadık, yok abla kahve içmem. Yeliz, biz bugün kaç kahve içtik bilemezsin. Fadime yeniden Handan'a dönüp, o zaman meyve ver. Sadık gülümseyip Handan'a bakmıştı. Bak o olur, hem bebeğimize de faydalı olur. Yeniden Yeliz'e dönmüş ve yanağını okşamıştı. Yeliz, beni resmen elleriyle besliyor. Handan yerinden kalkmış, dolabı açmış, birkaç meyve tabağı çıkarıp tabaklara koymuş ve masaya yerleştirmişti ki Sadık uzanıp eline dokunmuştu. Maşallah, ne de beceriklisin. Handan hiçbir şey söylemeden yerine oturmuştu. Sadık tabaktan bir meyve alıp Yeliz'in ağzına verirken dönüp alaycı gülümsemesiyle Handan'a bakmıştı. Fadime gülümseyerek, ay çifte kumrular. Yeliz gülümserken Sadık onlara, işte aşk dediğim böyle bir şeydir. O gece Handan için zor ve gözyaşlarıyla dolu bir geceydi. Sadık'ın gözünün içine baka baka söyledikleri, Yeliz'e sarılmaları, alaycı gülümsemeleri gözlerinin önünden gitmiyordu. Sabah kalkınca evden erken çıkmış fakat işe gitmemişti. Yollarda boş boş geziyordu. Yorulunca bir kaldırım taşına otursa da dinlenince tekrar kalkıyor ve gittiği yeri bilmeden yürüyor, yürüyordu. Telefonu defalarca çalmıştı. Mağazanın şefi, annesi ve birkaç arkadaşı. Hiçbirini açmamıştı. Kimseyle konuşmak istemiyordu. Dar olmasına rağmen kaldırımların üzeri arabalarla dolu olan bir yoldan geçerken bir çocuğun bir kaldırım taşı üzerinde ağladığını görmüştü. Yavaş yavaş çocuğun yanına gidip, neyin var canım, ne oldu? Çocuk başını kaldırmadan, Efe yüzünden. Ne yaptı Efe sana? Top oynuyorduk, ona pas vermeyince beni itti, ben de düştüm. Çocuk dizini gösteriyordu. Çok ağrıyor. Handan o an içinden, ne güzel şeydi insanın düşüp bir yerini kanatması. O kanayan yer bir zaman sonra kabuk bağlar. Zamanla da izi bile kalmazdı yaranın. Daha kötüleri vardı bu dünyada. Kırılan bir bacaktan çok ağrırdı kırılan bir kalp. Bir yaranın kanı dururdu da sevda bir defa kanadın mı duramazdı o sevda. Nerendeyse yara orada ağrı hissederdin de içinde bir yerlerde oluşursa yara vücudunun her yanında sızısını bir ömür duyardın. Handan çocuğun elinden tutarak, hadi gel şu eczaneye gidelim. Onlar bize ne yapmamız gerektiğini söylerler. Çocuğun kolundan tuta tuta eczaneye gitmişlerdi. Küçük bir pansumandan sonra çıkmışlardı. Neyse ki çocuğun bacağında önemli bir durum yoktu. Handan eczaneden çıkarken çocuğa, şimdi iyi misin? Hayır. Handan çocuğun sözüyle aniden durmuştu. Neyin var? İstersen doktora gidelim. Çocuk başını kaldırmadan, Efe şimdi tüm arkadaşlarımızı örgütleyecek. Onlar da benimle oynamayacaklar. Handan çocuğu evinin kapısına kadar götürmüş, orada bırakıp yoluna devam etmişti. Bir yandan da düşünüyordu. İşte tam da bunu söylemek istemişti Handan. Çocuk bacağının yarasına, sızısına ağlamıyordu da arkadaşının ona yaptığına ve bir daha onunla oynayamayacaklarına ağlıyordu. Yaşı ne olursa olsun görünmeyen yaralarına ağlarmış insanoğlu. Yürümeye devam ediyordu. Nereye gittiğini bilmeden. Gittiği yer onu mutlu edecek mi düşünmeden yürüyor, yürüyordu. Epey ilerledikten sonra bir banka oturmuştu. Yine karşısında bu parka her geldiğinde gördüğü şu çiçekçi kadın vardı. Kadın gülücükler dağıtırken etrafa çiçeklerini satmaya çalışıyordu. Çevresinde kimse kalmayınca yürüyüp Handan'ın yanına oturmuştu. Yüzüne uzun uzun baktıktan sonra, bir çiçek almak ister misin? Ya bu kadın dalga geçiyordu ya da söylemek istediği bir şeyler vardı. Kaşlarını çatarak, kime? Kendine. Şu senin değerini bilmeyen sevgilinin yerine sen alsana. Şaşkın, nereden biliyorsun? Kadın önce uzaklara bakmış, sonra başını çevirip, neden çiçekçilik yapıyorum biliyor musun? Para kazanmak için. Kadın hafifçe gülümsemişti. Hayır, ben de bir parça mutlu olayım diye. Nasıl? Bundan yıllar önce deli gibi aşık olduğum bir adam vardı. O da beni sevmişti. Dünyanın en mutlu, en aşık insanları bizdik. O zamanlar sekreterlik yapıyordu. Bir gün eşim yine hasta olduğu bahanesiyle işe gitmemişti. Patronum yurt dışı seyahatinde olmasından yararlanarak işten çıkıp koşa koşa eve gitmiştim. Eve gidip biricik kocama ellerimle çorba yapacak ve işe yeniden dönecektim. Eve varıp kapıyı açtığımda onunla bir kadını bizim yatağımızda gördüm. Bağırıp çağırmaya başladım. Ama ne çare. Üstelik uzun zamandır birliktelermiş ve kadın hamileymiş. Hiçbir söz etmeden evden çıkmıştım. O günden sonra kocamı sadece mahkemede görmüştüm. Tek celsede boşanmıştık. O olaydan sonra uzun zaman psikolojik tedavi gördüm. Kimseye güvenemiyor, ne yapacağımı bilemiyordum. Bir gün bir çiçekçi gördüm. Mutlu insanlara çiçek verirken onun da yüzü gülüyor. Onlar kadar olmasa da o da mutlu oluyordu. Birkaç gün ben de denedim. İnanılmaz bir değişim vardı bende. O günden sonra da bu işi yapıyorum işte. Handan'ın yüzüne bakmıştı. Mutsuzluğunu anlamam bundan işte. Ben de mutsuzum aslında ondan. Handan gülümseyip elini uzatmıştı. Bir karanfil alabilir miyim? Kadın sepetinden tomurcuk halinde bir karanfil alıp ona uzatmıştı. Bunun anlamı ne biliyor musun? Ne? Bu tomurcuk gibi senin de hayatın yeniden açsın ve tüm güzelliğiyle yaşansın. Handan gülümsemişti. Ne kadar? Kadın omzuna dokunarak boş ver. Sana bir güzel sohbet için hediyem olsun. Bir rüzgar hissedermişsin yüzünde. Ne hoş, ne ılık diyecekken sen tırnaklarını çıkarırmış ve o an yüzünü parçalamaya başlarmış. Sen çeviremezmişsin yüzünü. Ilık rüzgar essin diye katlanırmışsın yüzünün kan revan kalmasına. Rüzgar toplayıp tasını tarağını giderken senden çok uzaklara yüzünde binlerce iz, yüreğin acıyarak bakarmışsın ardından. 12. ayrımın sonu, sayfa 215.